Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Erkam Televizyonumuzun kıymetli izleyicileri, Mevlana'dan Mesajlar programının yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayız. Ben Deniz Ali Namlı ve kıymetli hocam İrfan Gündüz'le beraber Mevlana Hazretlerinin çok kıymetli, her biri kulağa küpe olacak, hayat düsturu olacak değerli mesajlarını gündeminize taşımaya devam ediyoruz. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz Ali'ciğim.
Bu birinci ciltten hocam kaldığımız yerlerden devam edelim. 120 küsürüncü beytteydik. Orada Mevlana Hazretleri Şems'i Tebrizi Hazretlerine
bir de Şems-i Tebrizi ile Hazreti Mevlana'nın buluşması ve kaynaşması gündeme getiriliyor. İkisi de yerlerinden kalktılar. Birisi medresede ders veriyor Hazreti Mevlana.
Tabii, müderris.
Ve birbirlerine sarıldılar. İlk mülakatın yolda ve Mevlana'nın dersten avdetinde vuku bulduğu da rivayet edilmiştir. Şimdi 6 ay kadar Hazreti Mevlana ile Şems-i Tebrizi'nin sohbeti devam etmiş. Hazreti Mevlana evvelce babasının halifesi olan Seyyid Burhanettin Muhakkık Tirmizi'den hilafet almıştı. Bak.
Evet.
Hilafet almıştı. Şems-i Hazretleri de kendisine sema etmeyi tavsiye eyledi. Şimdi burada Hazreti Mevlana medreseyi bıraktı ve onun feyzi irfanından mahrum kalanlar Şems aleyhinde söylenmeye başladılar.
Tabii müderrisliği bıraktığı için talebeler tabii.
Evet, onu Şam'a gitmeye zorladılar. Şam'a gitme sebebi de güya orada bir gayrimüslim bir genç var. O gencin Müslüman olması ve ona önderlik etmesi için gönderildi diye de konuşmaya başladılar. Ama burada şunu da Hazreti Mevlana'nın 1-3 ayağı var. Bir ayağında babası Sultanul Ulema Bahaeddin Veled. Zahir ilmi ondan almış, ondan icazet almış, medresede ders veriyor.
Ama tabii babasının tasavvufi yönü de var hocam.
Var tabii.
Sadece...
Tabii. Almış. İkincisi bu aşk ve muhabbeti Şems-i Tebrizi'den almış.
Evet.
Bir de hikmet var. Burhanettin Muhakkık Tirmizi de zaten adı üstünde. Bu Muhakkık Tirmizi adı. Evet. Hikmeti de ondan almış.
Evet.
O yüzden üç ayağı üzerine yetişmiş muhteşem bir gönül sultanı. Hatta bu sohbetinde o kadar çok etkiliyor ki Şems-i Tebrizi Hazreti Mevlana'ya halkla temastan çekil diyor ve günün birinde Şems'in bir mektubu geldi. Hazreti Pir sevincinden sema etmeye ve etkili gazeller söylemeye başladı. Hem de o gazelleri Şems-i Tebrizi namına nazmeyledi. Nihayet oğlu Sultan Veled'i Şam'a gönderip Şems'i tekrar Konya'ya davet etti. Hatta o da icabet gösterip yola çıktı. Hatta Şam'dan Konya'ya gelinceye kadar bak Sultan Veled yaya yürüyor Şems-i Tebriz'in arkasında. O kadar hoşuna gidiyor ki ona da hilafet veriyor aynı zamanda.
Evet.
Sultan Veled'e Şems-i Tebrizi. Şimdi burada bir şeyi bildirmek lazım diyor Tahirül Mevlevi. Hazreti Pir'in mesleği Peygamber Efendimiz'in sünnetine kemaliyle uymaktır. Şu halde Mevlevilik hem Kur'an hem sünnet yolu demektir. Men bende-i Kur'an'ı meger can darım. Bu can tende kaldığı sürece ben Kur'an'ın kölesiyim diyor Hazreti Mevlana. Men haki rehi Muhammed muhtarım. Ben seçilmiş peygamber olan Muhammed Mustafa'nın ayağının tozuyum diyor. Ger nakıl künet ez cüz'in kez ez guftarım. Her kim ki benden bunların dışında kitaba ve sünnete aykırı bir şeyler bahsederse benden naklen, ben onlardan çok uzağım. Bizarım ezo ve zin suhan bizarım. Hem ondan hem de bu tür sözlerden de
rahatsızım.
Şimdi burada neyi gösteriyor? Burada Tahir-i Mevlevi şöyle bir güzel ifade yapmış. Hal böyleyken bazı Bektaşi Meşrep Mevleviler, Mevlevilik, Veledilik ve Şemsilik diye iki kola ayrılır. Velediler zühdü, Şemsiler aşkı ihtiyar etmişlerdir derler. Halbuki Sultan Veled de Şems-i Tebrizi'nin bir
müridedir, halifesidir.
Dolayısıyla böyle bir ayrılığı ortaya koymanın hiçbir anlamı
yok diyor.
Yok. Eğer bunu yapacaksanız Kur'an yolu ve sünnet yoludur Mevlevilik diyor.
O da çok mühim bir şey hocam. İşte Mevlana'nın da en çok istismar edildiği şeylerden birisi bu. Yani
evet.
Kur'an ve sünnet olmayan bir Mevlana, hatta İslam olmayan bir Mevlana.
Tabii canım.
Ya birileri hep çekmeye çalışıyor. Evet. Kendisine göre şekillendirmeye, yönlendirmeye çalışıyor Mevlana'yı.
Evet. Çok güzel şey söylemiş. Hatta burada bir şey var. Şems-i Mevlana'nın cazibesine tutulmuşlar. Bak Şems-i Mevlana'nın Mevlevi arifleri diyor. Hazreti Mevlana'nın güneşinin cazibesine kapılmışlar. Peykiz döneriz bir güneş etrafında, manzume-i şemsiye-i Mevlana'yız. Bak biz burada Hazreti Mevlana'nın şemsinin birer manzumesiyiz. Bunu öyle söylüyor adam. Esasında Sultan Veled Hazreti Mevlana'nın evet. o cazibe merkezinde. Zaten kendisinin mahdumu mükerremi. Hazreti Şems Konya'ya ikinci gelişinde evlenmiş ve Mevlana'nın harem dairesinde büyümüş Kimya isimli bir kızı almıştı. Bazı kimseler Şems'in aleyhine kıyam ettiler. Gariptir ki bu kimseler Mevlana'nın dersinden ve sohbetinden istifadeye alışanlar ve onu tekrar tedris sahnesine oturtmaya çalışanlardı. Nihayet bir gece Şems kayboluverdi. Aradılar, taradılar, izini bulamadılar. Evet. Bu defa Hazreti Mevlana da Şems'i aramaya çıktı. Şam'a ve Tebriz'e kadar gittiyse de bulamadı. Fakat dönüşünde Şems menem, kamer menem gazelini inşaat etti. Evet. Artık o aşk, yani diyelim ona Şems'i Tebriz'i muhabbeti öyle bir noktaya gelmiş ki. Şems de benim, güneş de benim, ay da benim. Artık her şey bitmiş. İkilikten kurtulmuş, tekliğe dönmüşüm demek manasını. Böyle şeyleri söylüyorum. Şimdi Konya'da Şems-i Tebrizi adına bir dergah ve bir türbe var. Şems'e bir suikast yapıldı. Mevlana'nın küçük oğlu Alaaddin'in de katiller arasında bulunduğu bazı kitaplarda ez cümle Eflaki Ahmet Dede'nin Menakıbül Arif'inde yazılı. Bilmemiz gereken şudur ki Hazreti Pir'in göz kamaştıran parlaklığı Şems ile mülakatından sonra zahir olmuştur. Ya
bu görüşü pek tabii şey canım, görmüyor tabii.
Doğru,
şeyde,
doğru değil tabii.
Evet. Ama yine de öyle bir yer var. Millet Konya'ya gidince tabii, ziyaret ediyorlar.
Evet. Öyle rahşende ki ol sema-i nur Şems-i Tebrizi ona pervane olur. O kadar parlak ki diyor o nurun etrafında dönmek. Sema ya o kadar.
Mevlana artık o hale ermiş tabii, ki artık Şems'ten de öteye geçmiş. Evet.
Şems-i Tebriz ona pervane olur. Şems-i Tebrizi bile onun etrafında ateşe düşkün kelebek gibi evet. döner döner durur.
Mevlana daha ileri gitmiş
daha
yani.
Daha ileri gitmiş, evet.
Demek istiyor.
Şimdi bir şey daha söylüyor burada. Vacib Ahmet çünkü Ahmet namı o. Şerh-i Remzi gerden des in'amı o. Şimdi eğer bir yerde Şems-i Tebrizi'nin adı geçiyorsa o zaman onun bazı evsafını gündeme getirmek vacip olur.
Yani
madem
öyle
adını
diyor.
Andık diyor.
Adı geçti.
He öyle sanki geçiştirmek olmaz. Geçiştirmek olmaz. Şerh-i Remzi gerden ez inamı ve onun ihsan işaretlerinden bir miktarı da bize açıklamak vacip oldu. Bu tabi buradan ne kadar güzel bir şey. Şems'in adı anıldığı zaman bile ondan aldığımız feyiz ve ilhamı anlatmak bize vacip oldu. Ne kadar etkili bir şey. İnsanın biz nasıl şimdi hocalarımızı hayır ile yad ediyoruz hep. Evet. Ölenleri rahmetle efendim. Kalanlara sağlık ve sıhhat dileklerimizle hep yad ediyoruz onları. Zaten burada Hazreti Ali Efendimiz ne güzel söylemiş. Men allemeni harfen fekat sayyereni abden. Bana bir kelime öğreteni ben 40 yıl onun kölesi olurum. Evet. Biz de aynı duyguları yaşıyoruz. Burada Hazreti Mevlana çok daha büyük bir özveriyle bahsediyor.
Vefa gösteriyor.
Vefa gösteriyor. İkram ve inam eyleyen kimseye teşekkür etmek, inam ve ihsanı gören kimseye vaciptir. Bir de bu hüküm var.
Men lem yeşkür innes, lem yeşkür illah gibi.
Evet, yani, kullarına teşekkür etmen, Allah'a teşekkür
etmen. Şükretmiş edemez. Olmaz gibi.
Evet. O yüzden görülen nimetin açıklanması, Allah razı olsun, filan zat bana şu iyiliği yaptı denilmesi de nimetin şükrü cümlesindendir. Evet. Hazreti Pir'in bu lüzuma binaen Hazreti Şems'in namını kemal-i hürmetle yad etmekle teşekkür vecibesini yerine getirmiş oluyor. Ne kadar güzel bir şey. Bizim hayır ile yad etmek.
Evet.
Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince. Güller bu heyyulayı da er geçilecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama sessiz yaşadım kim beni nereden bilecektir?
Akif.
Mehmet Akif yazmış bunu. O yüzden gerçekten bir de şükür tarifi var Hazreti Mevlana'nın. Ben onu çok hoşuma gidiyor. Şükretmek diyor hayatı şeker gibi yaşamaktır. Allah'tan gelen her şeye teşekkür eden bir insanın hayatında ne asık surat, ne çatık kaş, ne stres, ne gerilim olmaz. Hep güleriz ve pozitif enerji olur. Gerçekten şükreden insanın etrafına yaydığı aura hep pozitiftir.
Evet. De hocam hayırla yad edilmeyi İbrahim Aleyhisselam bile istiyor hocam. Vecalli lisan-ı sıdkın fil ahirin.
Yeah.
Beni diyor sonradan böyle hayırla yad edilecek, sıdk ile anılacak şey nasip eyle falan gibi. Bir hoş sada bırakmak, arkadan yad edilmek, zaten zikredilmek.
Sadaka-i cariye de odur zaten.
Evet.
Yani ölsek de amel defterimizi kapanmayan ameller var. Güzel evlat yetiştirdin, güzel kitaplar yazdın, güzel öğrenciler yetiştirdin. Ya da toplumun istifadesine kazandırdın camiler, medreseler, köprüler, yollar neyse. Bunlar, hastaneler, onlar bir hepsi sadaka-i cariye.
Evet.
Amel defteriniz açık kalıyor. Sanki yaşıyorsunuz.
Evet.
Defter kapanmıyor. O yüzden burada hayır ile iade edilmek çok evet. önemli bir şey. De gerçekten kullarına da teşekkür etmesini bilmek lazım. Kuluna teşekkür evet. etmeyen Allah'a teşekkür
etmez.
Edemez. Şimdi in nefes can damenem bertaf test buyi pirahanı Yusuf yaf test. Şimdi burada in nefes nefes can damenem bu esasında bu sırada can şimdi can dediğimiz can damenem bertaf test. O gömleğin yakasından yapışma meselesi var ya.
Evet.
Hazreti Yusuf'un kanlı gömleğinin Hazreti Yakub'a ulaştırılmasıyla ama olan gözleri
açıldı. Açılıyor. Onu hissetti.
Evet, aynen onun gibi. Diyor ki Yusuf'un gömleği kokusunu aldığı gibi eteğinden hemen yakalamış.
Ya ne,
bu nereden geliyor bu koku?
Şems'ten bahsedince işte o eski duyguları hatırlıyor herhalde Mevlana
tabii,
Hazretleri.
Tabii, aynen.
Onu da şeye teşbih ediyor.
Aynen. Yani Hazreti Şems'in gelişi, nefesi efendim o kadar etkili ki sanki bu Hazreti Yusuf'un kanlı gömleğinin ta uzaktan gelen kokusunu alan Yakup Hazreti Yakup'un onu hissetmesi.
İkinci gömlek Mısır'dan gömleğin gelip ya, oradan Yusuf'u gözünün açılıp hatırlaması gibi
kokusunu. Gözünün açılması. Burada tabii bir tek şey var. Bu Ebu'l-Huda Es-Sayyadi'nin ve bu Risale-i Sırr-ül Hal diye bir
evet.
risalesi var.
Evet. Zat-ı Halinizin
neşrettiği. Orada bir tane şey var. Allah'ın Resulü'nün ahvalinin ashabına aktarılması yollarını hmm. anlatırken bir tanesi de Peygamber Efendimiz'in giydiğini giymek ya da giyim kuşamda peygamber gibi giyinmek.
Buna benzemeye çalışmak.
Buna benzemeye çalışmak. Hani men teşebbehe bi kavmin fehve minhum. Kim
hatta
kendisini...
Hatta şey bile hocam, Enes bin Malik böyle bir ağacın altında gidiyor, bir şey yapıyor. Niye böyle yapıyor? Ben diyor, peygamberimizi böyle gördüm, onun için yapıyorum
evet
diyor.
Ya
bir sebebi de yok yani.
Evet. Evet.
Ağacın altında gölgeleniyor bir şey. Evet. Niye geldi? Yok diyor. Peygamberimiz buraya geldi. Ben de onun için geldim diyor.
Evet.
Başka bir sebep yok.
Abdülhamid Han.
Evet.
Sicaz Demiryolu'nu yaptırırken aleyhissalatü vesselam Efendimizin konakladığı yerler eğer var ise
varsa,
oraya istasyon yapmış.
Evet.
Ki Hicaz Demiryolu'nun inşası sünnete uygun olsun. Aynı mantık bak. Evet. Enes İbni Malik'teki hassasiyete bakın. Abdülhamid Han'daki hassasiyete evet. bakın. Şimdi burada ne diye böyle geldik esas? Şimdi bir insanın giydiğimiz elbise hastalığımız varsa bulaşır. Biz de bu elbiseyi, bizim giydiğimiz elbiseyi başka birisi giyerse ona da bulaşır. O yüzden bize mesela soyka diyorlar ya, ölü soykası.
Evet.
Sahibi bilinmeyen kullanılmış eşyaları kullanmak tahrimen mekruhtur. Bilmiyoruz çünkü adamı. Ama Peygamber Efendimiz işte Banet Suat kasidesini evet. okurken Kâb İbn-i Züheyr'e o kadar duygulanmış ki İnneke leseyfun mesulün beytine gelince hemen hırkayı saadetini çıkarıyor. Kâb İbn-i Züheyr'e giydiriyor. Bundan dolayı mürşidi kamiller de belli bir seviye kat etmiş. İstikbal vaat eden müritlerine hırka giydiriyorlar. Evet. Bunun bir manası var. Bir, kendi hırkalarına bulaşan kendi kişilik ve kimliklerinin müridi de kuşatması.
Evet.
Ona da bulaşması. Hal sirayeti. En azından hiç olmazsa şekten benzeme duygusu. Çok önemli bir şey bu. Men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum. Bir adam kendisini kime benzetmeye çalışırsa onlardan sayılır. Şimdi bakıyorsun bugünlerde bir tane belediye başkanı çıkarıyorlar Ankara'da. Saçı arkasından bağlı. Sanki hangi kültürden almışsan bunu nereden aldın? Sen nereden geldin? Nereden buldun böyle bir tipi? Şimdi bu tipi bakıyoruz. Sanatçı geçinenler. Sanatçı muhalif olur diyerek. İslam'a aykırı tüm davranışları kendi bedeninde, hayatında yansıtmaya çalışan, bunu bilerek ve kasten yapanlar var.
İşte, gençler de, yeni nesil de onları taklit ediyor.
Ama
ucube acayip bir
işte o yüzden
toplum ortaya
burada
çıkıyor.
Burada o teşebbüh dediğimiz, kim kendisini bir kavme benzetirse onlardan sayılır. Rahmetli dedem bana hep haşr cuma günleri verirdi. O da cami kebirde vaaz eder. Ben de hemen giderdim. Daha ilkokula gitmediğim zamanlar. Kürsünün dibinde otururdum. Sonra beraber abdestsiz otururdum. Cuma namazında selamı verdim, elini cebine atar. Hemen bir haçlık verirdi. Biz pır çarşıya kaçardık. Sonra elbise alır, cuma günü alır. Ayakkabı alır, cuma günü alır. Bir gün dedim, ya dede, diğer günler cebinde akrep mi var? Elin git cebine gitmiyor. Niye dedim? Oğlum dedi, cuma Müslümanların bayramı. Çoluğunuzu, çocuğunuzu cuma günü sevindirin. O çocuklar cuma günü sevinirse sonra akılları erdikçe niye bu benim dedem bana hep cuma günü böyle sevindiriyor? Cuma Müslümanların bayramı. Çocuğun sevgisi cumaya yönelir. He. Cumaya yöneldi mi İslam'a yönelir dedi. O yüzden siz de böyle yapın oğlum dedi. Dedem.
Allah rahmet eylesin.
Aynı bu şey. O yüzden teşebbüh dediğimiz var ya öyle kolay bir şey değil. Biz eğer teşebbüh olacaksa Üsve-i Hasen Allah'ın Resulü. Biz onu örnek alacağız. Onu örnek alamazsak onu örnek alanları örnek alacağız. Onlar gibi giyinen, onlar gibi yürüyen, onlar gibi konuşan, onlar gibi güzel yüzlü, nurani, ruhani insanlar bulup biz kendimizi onlara evet. benzetmeye çalışacağız. Önemli bir iş. Yine devam ediyor. Gezberayi hakkı sohbet salha, bazgu hali ezan hoşhalha. Şimdi burada gezberayi hakkı sohbet salha, yıllarca süren sohbetin hakkı için diyor.
Evet.
Yine bazgu hali ezan hoşhalha. O haş hallerden bir hali olsun bile izah et demekte ve ilave etmekte şöyle diyor. Yani bu hallerden yıllarca süren sohbetin hakkı için onlardan bir hali hiç olmazsa bize bir anlat, evet. ilave et, söyle diye. O da şunu söylüyor. Ta zemin-u asiman handan şevet. Aklı ruhu dide sat çendan şevet. Bak ta ki diyor bu anlattığın o bir halden.
Evet.
Yıllarca süren hallerin hepsinden değil. Bir
sadece
halden.
Bir hal.
Bir hali anlat ki diyor. Gök, yer, gök ve gülsün. Akıl, ruh ve göz de arz ve semanın yüz misli sevinsin diyor.
Yani şemsten aldığı feyzin ne kadar büyük, ne kadar geniş büyük halin.
Ya ne kadar.
Şey ol, bir yani hal bile.
Bırakın şemsiyle yıllarca yaptığımız sohbetleri değil. Onlardan birisini diyor hiç olmazsa bir anlat ki. Bu anlattan yer ve gök diyor gülsün. Akıl, ruh ve göz de arz ve semanın yüz misli bundan sevinsin. Oradaki şendan şevet. Şimdi bu Mesnevi şairlerine göre can Hüsamettin Çelebi ki Mesnevi mukaddemesinde ne diyor bakın. Bu candan maksat Hüsamettin Çelebi. Niye? Hazreti Pir'in ruhu kadar muazzez bir vücudu mükerrem idi. Zaten Mevlevilikte çileye girmiş ve hizmete başlamış olan yeni dervişlere can tabiri derler.
Evet.
Ve bedenin kesafetinden kurtulması ve ruhun aynısı olması için bir hayra yormaktan ibaretti. İşte Hüsamettin Çelebi, Hazreti Pir'in Şems ismini yad etmesi üzerine Yusuf'un gömleğinden Hazreti Yakup'un duyduğu kokuyu hissetmiş. Ya Mevlana, Şems ile geçirdiğimiz hoş hallerden birini olsun izah buyurun ki hem afak hem enfüs nur-i sürur ile dolsun temennisinde bulunmuştu. Buyu pirahani Yusuf yaftest. Burada tabi bu Sure Yusuf'un 93-96. ayetleri var ya.
Evet, orada hani Yusuf Aleyhisselam gömleğini ya, gönderip
tabi.
Yakup Aleyhisselam'ın gözünün açılması. Yani evet. kendi değil bir gömleği gelmesi bile ya. Gözün açılmasına vesile oluyor. Güzel şeyler buluyor hocam. Yani ama Mevlana.
Aynı burada çok önemli bir şey. Peygamber Efendimiz'in halinin ashabına aktarma yollarından birisi de giydiğini giydirmek
evet,
işte.
Evet.
Çünkü Efendimiz'in giydiği o hırkayı saadete kişiliğe bulaşıyor. Kimliğe bulaşıyor. O ne size hediye evet. ettiği zaman ondan evet. size bulaşıyor. Biz o yüzden bir veremli bir hastanın elbisesini giymeyiz. Ne kadar şey olursa olsun bulaşıcı bir hastalık sahibi olan insanın yani elbisesini giymeyiz.
Eşyanın da bir ruhu var demek tabii, hocam. Peygamberimiz onda, onun için evet. her şeye bir isim verirmiş. Hatta hayvanlara bir isim verir, şeye bir isim verir. Tabii. Yani böyle eşyayı biz sanki böyle cansız, şeysiz bizim, gibi görüyoruz
bizim
ama.
Bizim rahmetli Recep Toksat hocamız. Allah rahmet eylesin. Mason olmadığı için onu kovaladılar şeyden. İstanbul Üniversitesi'nden. O da bize din psikoloji dersimize gelmişti. Hipnozun Türkiye'de kurucusudur. Hipnotizmayı doktora tezi olarak yapmış. O derdi ki bak bana bir adam onun gömleğini düşürmüş. Cahil, katil, cani. Onu bir köpeğe koklatın o mendili. O adam nereye giderse gitsin, ölmüş mezara gitse bile o köpek gider onu
tabii
bulur.
Evet.
Çünkü adamın kullandığı mendile onun kişiliği bulaşmıştır diyor. Yani mendile bulaşan elbise bulaşmaz mı?
Evet.
O yüzden bana bir siz kullandığınız eşyayı verin. Buradan binin Haydarpaşa'dan tren garına İzmir'e kadar. Sizin nerede ne yaptığınızı ben size tek tek anlatayım derdi hoca. O yüzden bu şey çok önemli.
Evet.
Yani kıyafet deyip geçmemek lazım.
Evet.
O yüzden burada da o kadar etkili ki Hazreti Yusuf'un gömleğindeki kan Hazreti Yakup'un gözünü açmış.
Ya ikinci gömlek ya. Daha doğrusu kandan ziyade herhalde hocam. İkinci gelen Mısır'dan gönderilen gömlek.
Evet. Ama gene Hazreti Yusuf'un kokusu.
Gömleği tabii onun gömleği.
Hazreti Yusuf'un evet. gömleği. Bir kanlı gömlek de var burada.
Evet başta.
Bir de Hazreti Yusuf'un kullandığı gömlek diyelim. Evet. Ama Hazreti Yakup'un gözlerini açacak kadar etkili. O yüzden bizim şeylerimize de iyi dikkat etmemiz lazım.
Ya kullandığımız eşyanın hocam evet. hem hani aldığımız eşya hem de kullandığımız eşya demek ki kişiliğimizi etkiliyor.
Şimdi şunu da söylüyor bakın en son beyitte bitirelim biz bunu. Hüsamettin Çelebi'nin bu ricasına karşılık yani hiç olmasa bir sohbetini
anlat. Bir hali anlat. Tamamını anlatmak diyor, mümkün değil
la
ama.
La tükellifni fe inni fil fena. Hazreti Mevlana diyor ki ben fena halindeyim. Bana böyle bir külfet yükleme diyor.
Evet.
Efendim kellet efhami fela uhsi sena. Şimdi Şems'in ahvalini izah etmek hususunu bana teklif etme. Zira ben manen yok, fena halindeyim, yokluk halindeyim. Anlayışım ve anlatışım azalmıştır. Bak, esasında kallet olacak orayı.
Aslında kelle de olabiliyor hocam. Hani kelle sözü söyleyememek. Ha. Hatta şöyle bir söz var. Ben arafallaha kelle lisanı. Bazı ariflerde Allah'ı marifetullah'a erenin dili tutulur.
Evet.
Söz söyleyemez olur. Bazılarında da tecelli men arafallaha tale lisanuhu. Evet. Dili açılıyor. Yunus evet. gibi mesela.
O burada
çağlıyor.
Onun senasını sayıp dökemem diyor Hazreti
yani
Mevlana.
Dilim tutuldu manasına.
Bırak diyor evet. ben yıllarca süren Şems-i Tebriz ile olan sohbetlerden birisini.
Anlatmayı
hiçbirisini anlatamam
anlat.
Diyor.
Fena halindeyim, kendinden
fena
geçmiş
halim,
halindeyim.
Kendinden geçmiş.
Söylemeye mecalim
ben
yok
diyor,
der
artık
gibi.
Artık şeyde fani olmuşum diyor. Şems-i evet. Tebrizi'de fani olmuşum. Güneş de benim, ay da benim evet. diyor diye zaten.
Evet.
O noktaya gelmiş.
Eyvallah hocam çok teşekkür ediyoruz. Yine dolu dolu bir program oldu. Mevlana Hazretleri'nin aleminden, dünyasından alabildiğimiz, toplayabildiğimiz incileri, mercanları, yakutları
aktarmaya çalışıyoruz.
Çalıştık.
Ya. Anladığımız kadarıyla
Cenab-ı Hak inşallah o tam anlatmak mümkün değil ama bir hal bile o dünyayı değiştirir, aydınlatır diyor.
Evet.
İnşallah bize de ondan hisseler nasip olur diye temenni ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz böylece bir programın daha, bir bölümün daha sonuna geldik. İnşallah başka bir Mevlana'dan Mesajlar programında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.